Sayfa 129. İkinci kalenderin öyküsü. Gerçekte ey hanımım, kör olarak doğmadım. Ama şimdi size anlatacağım öyküm öylesine şaşırtıcıdır ki, iğneyle gözün iç köşesine yazılsaydı, eğitme bakımından değerli bir ders oluştururdu. Bu karşınızda duran, bu Şah'ın oğlu Şah'tır aslında. Yine bilin ki, asla bir cahil değilim. Kur'an okurum, hem de 7 çeşit kaleme alınışıyla. Belli başlı kitapları da okurum, bilim üstadlarının temel kitaplarını da. Yıldız bilimi üstüne kitaplarla şairlerin yazdıklarını da. Sonunda tüm bilimlerin incelemesine kendimi öylesine verdim ki, çağımın tüm yaşayanlarını geçtim. Adım hattatlar nezdinde saygıyla anıldı. Dahası tüm bölgeler, tüm ülkelerde şöhretim yayıldı. Tüm hükümdarlar nezdinde değerim kabul edildi. Bu sırada Hint hükümdarı benden söz edildiğini duymuş. Babamdan beni kendisine yollamasını, göz kamaştırıcı hediyeler ve şahlara yaraşır armağanlar göndererek rica etmişti. Babam buna rıza gösterdi ve içi her şeyle dolu 6 gemi hazırlatarak beni yola çıkardı. Deniz yoluyla yaptığımız bu yolculuk tam 1 ay sürdü. Bunu izleyerek bir kıyıya yaklaştık. Orada bizimle birlikte gemilere yüklenen develerimizi ve atlarımızı karaya çıkardık. Hint hükümdarına sunulmak üzere 10 deve hediye yükledik. Ancak daha yeni yola koyulmuştuk ki bir toz bulutu yükselerek bize doğru yaklaştı. Yerin ve göğün tüm bölgelerini örttü ve yolculuğumuzun 1 saatini kapladı. Sonradan dağıldı. Arasından gazaba kapılmış arslanlara benzer 40 atlı belirdi. İyice bakınca bunların çöl Arapları, yol kesen haydutlar olduğunu gördük. Onlar da bizi fark edince yanımızdaki Hint hükümdarına sunulacak 10 deve yükü armağanı da düşünerek kaçmaya başladık. Bizim ardımıza düştüler. 4 nala ve dolu dizgin. O zaman biz işaretler yaparak onlara kudretli Hint hükümdarına yollanan elçiler olduğumuzu, kötülük yapmamalarını anlatmaya çalıştık. Onlar da bize, biz ne onun toprağında yaşıyoruz ne de onun tabileriyiz diye yanıt verdiler. Oracıkta benim genç hizmetçilerimden bazılarını öldürdüler. Öteki hizmetçilerle ben çeşitli doğrultularda kaçarak kurtulduk. Ancak ben oldukça derin bir yara aldıktan sonra kaçabildim. Bu sırada çöl Arapları bizim tüm servetimizi ve develerin sırtında olan hediyeleri yağma etmişlerdi. Bana gelince kaçışım sırasında nereye yöneldiğimi de ne yapacağımı da bilmez hale gelmiştim. Kaçışımı bir dağın tepesine ulaşıncaya kadar sürdürdüm. Orada bir mağara buldum. Sonunda istirahat edecek ve geceyi geçirecek bir yer edinmiştim. Sabahleyin mağaradan çıktım, şahane ve zengin görünüşlü bir kente ulaşıncaya kadar yürümeyi sürdürdüm. Buranın iklimi öylesine harika idi ki, kış orada hükmünü icra edemiyor, bahar her yanı güllerle kaplıyordu. Bu kente girişimden çok sevinç duymuş, özellikle kaçış ve yürüyüşle yıpranmış bedenimde bir ferahlık hissetmiştim. Gerçekten hüzünle sararmış, epeyce değişmiştim. Bu kentte ne yana yöneleceğimi bilemediğim bir sırada dükkanında dikişle uğraşan bir terzinin önünden geçiyordum. Yanına vardım terzinin, selam verdim. Selamımı iade etti ve beni samimiyetle oturtmaya çalıştı. Kucakladı ve iyi davranışıyla beni ülkemden ayrılmanın nedenini anlatmaya yöneltti. Bunun üzerine başıma gelen her şeyi başından sonuna kadar ona anlattım. Anlattıklarıma çok üzüldü ve bana, ''Ey yumuşak yürekli genç adam, kime olursa olsun bütün bu öyküyü anlatmana gerek yok. Yoksa bu kentin hükümdarlarından sana zarar gelmesinden korkarım. Çünkü bu zat babanın en büyük düşmanıdır. Ona karşı eski bir intikamı vardır.'' dedi. Bunu izleyerek benim için yiyecek içecek hazırladı. Ben de yiyip içtim. O da benimle yedi içti. Geceyi konuşarak geçirdik. Bana dükkanında bir köşe ayırdı. Sonra ihtiyacım olan bir şilte ve örtü getirdi. Orada o da ben de uyumak üzere uzandık. Bu şekilde onun yanında 3 gün misafir kaldım. Bu sürenin sonunda bana, ''Senin yaşamını kazanabileceğin bir mesleğin var mı?'' diye sordu. Ona, ''Tabii ben hukuktan nasibini almış bir bilgin, geçmişin bilimlerinde bir üstad sayılırım. Edebiyat ve muhasebeyi de bilirim.'' dedim. Bana, ''Dostum, bütün bunlar bir meslek oluşturmaz.'' dedi. Beni üzgün görerek, ''Ya da belki bir meslektir ama bizim kentin piyasasında hiç geçerliği yoktur. Burada bizim kentte hiç kimse inceleme, yazma, okuma ve hesap yapma nedir bilmez. Sadece yaşamını kazanmaya bakar.'' Bunu duyunca çok üzüldüm ve ona, Gerçekten vallahi sana anlattıklarımdan başka yapacak hiçbir şey bilmiyorum diye tekrarlamaktan başka bir şey söyleyemedim. Öyleyse çocuğum kendini toparla, bir balta ile bir urgan al. Allah sana daha iyi bir baht hazırlayasıya kadar ormana gidip ağaç keserek geçimini sağla dedi. Bu sözler üzerine gidip bana bir balta ve bir urgan satın aldı ve beni onlara emanet ederken iyi tanıtmaya gayret göstererek öteki oduncularla ormana odun kesmeye yolladı. Bunun üzerine oduncular ile yola koyularak ormana vardım. Kestiğim odunları omzuma vurdum. Onları kente götürerek yarım dinara sattım. Biraz para harcayarak yiyecek satın aldım. Paranın geri kalanını özenle sakladım. Böylece bir yıl boyunca çalışmayı sürdürdüm. Ve her gün dostum terziyi dükkanında ziyarete gittim. Köşemde bağdaş kurarak dinlendim. Bir gün adet edindiğim gibi ormana gitmiş, bir ara öteki odunculardan uzak düşerek sık ağaçlı bir yöreye gelmiştim. Orada kendime kuru bir ağaç seçtim ve kökü yöresindeki tüm toprağı kaldırmaya koyuldum. Açtığım yerde bakırdan bir halkası olan bir tahta kapak gördüm. Kapağı kaldırdım. Altında bir merdivenin uzandığını gördüm. Merdivenin dibine kadar indim. Orada bir kapı buldum. Kapıdan girdim ve kendimi göz kamaştıran ve güzel inşa edilmiş bir sarayın salonunda buldum. İçeride en güzel incilere denk güzellikte bir kız vardı. Öyle güzeldi ki onu görür görmez yüreğimin tüm kaygısı, tüm hüznü ve tüm felaketi silindi. Ona baktım ve hemen böylesi bir güzelliğin ve mükemmelliğin yaratıcısı önünde dize geldim. Bunun üzerine o da bana bakıp "Sen bir insan mısın yoksa bir ecinli mi?" diye sordu. Kendisine "Bir insanım" diye yanıt verdim. O da bana ama 20 yıldır insan yüzü görmeden yaşadığım bu mevkiye seni kim getirebildi dedi. Tatlılık ve zevkle dolu bulduğum bu sözlere karşı efendim beni buraya sevk eden Allah'tır. Tüm dertlerimden ve acılarımdan arınayım diye herhalde şeklinde yanıt verdim. Sonra da oturup başıma gelenleri başından sonuna kadar ona anlattım. Bunları duyunca çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Ve bana ben de sana kendi öykümü anlatayım dedi. Bilesin ki ben Hint şahlarının sonuncusu olan Abanoz Adası'nın hakimi Şah Aknamus'un kızıyım. Babam beni amcamın oğluyla evlendirmişti. Ama evliliğimin ilk gecesinde daha bekaretimi yitirmeden bizzat iblisin oğlu Racmus'tan olma Cerceris denen ifrit beni kaçırdı. Beni uçurarak getirip bu mevkiye bıraktı. Buraya arzu duyabileceğim tatlılar, giysiler, değerli kumaşlar, mobilyalar, yiyecekler ve içecekler taşıdı. O zamandan bu yana her 10 günde bir gelip beni görüyor ve bir gece benimle yatıyor. Sonra da sabahleyin çekip gidiyor. Bana bu 10 gün içinde kendisinden herhangi bir şey isteyecek olursam, gece olsun gündüz olsun bu salonun kubbesi altındaki şu tablette yazılı olan 2 satıra el değdirmenin yeterli olduğunu bildirdi. Ve gerçekten o zamandan bu yana ne zaman bu yazıya dokunsam onu karşımda görüyorum. Bu kez onun ayrılmasından bu yana 4 gün geçti. Daha 6 gün burada olmayacak. Acaba sen burada benimle 5 gün kalabilir misin? Böylece onun gelişinden bir gün önce buradan ayrılmış olursun diye sözünü bitirdi. Kendisine kuşkusuz bunu yapabilirim diye yanıt verdim. Bunu duyunca çok sevindi. Ayağa kalktı, elimi tuttu, kemerli bir kapıdan geçirdi. Oradan sıcacık ve hoş bir hamama götürdü. Tatlı bir havası vardı buranın. Orada çabucak soyundum. O da soyundu. Çırılçıplak olduk. İkimiz birlikte yıkandık. Banyodan sonra hamamın serinliğindeki yatağa uzandık. Bana içmek için miskle karılmış şerbet sundu ve önüme pastalar koydu. Sonra zarif bir konuşma tutturduk. Onun tutkunu olan ifritin sağladığı şeyleri yedik. Bunu izleyerek bana, "Bu gece sen uyu, yorgunluğunu gider, yarına iyice dinlenmiş olursun." dedi. Ben de hanımım ona teşekkür ettikten sonra iyice uyumak istiyordum ve gerçekten hemen tüm dertlerimi unutmuş gibiydim. Uyanınca onu yanımda oturur buldum. Bedenimi ve ayaklarımı tatlı tatlı ovuyordu. Allah'a tüm iyiliklerini ona bağışlaması için dualar ettim. Sonra oturup 1 saat kadar konuştuk. Bana çok tatlı şeyler söyledi. Sonra dedi ki, "Vallahi önceleri bu yeraltı sarayında tek başıma hüzünle yaşıyordum ve göğsüm daralıyordu. Çünkü konuşacak kimse bulamıyordum ve bu 20 yıl sürdü. Ama Allah'a şükürler olsun ki seni bana yollamakla yüceliğini gösterdi." Sonra o tatlı sesiyle bana şu dizeleri okudu. "Eğer gelişinden biz daha önce haberli olsaydık, halı diye ayaklarının altına yüreğimizin temiz kanını ve gözlerimizin siyah kadifesini sererdik. Yanaklarımızın tazeliğini sererdik ve ipek oyluklarımızın etini, yatacağın yere ey gece yolcusu, çünkü senin yerin göz kapağımızın üstündedir. Bu dizeleri duyunca ona elim yüreğimde teşekkür ettim. Sevdası yüreğimin daha derinlerine takıldı. Tüm kaygılarım, tüm ıstıraplarım yok oldu. Sonra oturup aynı bardaktan içmeye koyulduk. Bu böylece geceye kadar sürdü. İşte o gece mutluluklar içinde onunla yattım. Ve yaşantımda o geceye benzer hiçbir gece geçirmedim. Sabah olunca yeniden yıkandık. Birbirimizden çok hoşnut olarak ve de gerçek bir mutluluğun tanığı olarak. Ben hala çok ateşliydim ve mutluluğumu uzatmak istiyordum. Ona ister misin seni yeryüzüne çıkarayım ve seni bu ecinliden kurtarayım diye sordum. Bunu duyunca gülmeye başladı ve bana sus Allah aşkına ve sahip olduğunla yetin. Şu zavallı ifrit 10 günde ancak bir gün benimle sevişecek. Oysa ben sana her seferinde geriye kalan 9 günü vaat ediyorum dedi. Bense şarabın esrikliği ve tutkunun ateşiyle sürüklenerek sözden yana ileri gittim ve ona asla, şimdi duvarında ısrarlı yazıt bulunan bu kubbeyi derhal yıkacağım. Bırak ifrit gelsin, onu da mahvedeceğim. Zaten çoktandır yerin üstündeki, yerin altındaki tüm ifritleri yakalayarak öldürmek benim en eğlenceli oyunum olmuştur dedim. Bu sözleri duyunca kız beni yatıştırmak için şu dizeleri okumaya başladı. Ayrılmadan önce süre isteyen sen, uzaklaşmayı dayanılmayacak kadar katı bulan sen, asla bağlanmanın, fakat sadece sevmenin güvenli bir yol olduğunu bilmiyor musun? Düşünmeyi ve kendi kendine, bıkkınlığın tüm bağlantıların şaşmaz kaidesi ve kopukluğun tüm dostlukların sonucu olduğunu söylemeyi bilmiyor musun? Ama ben, onun bana okuduğu bu dizelerin farkına varmadan kubbeye şiddetli bir tekme attım. Öykünün burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ve 13. gece gelince demiş ki, ey bahtı güzel şahım, işittim ki ikinci kalender evin genç hanımına öyküsünü şu şekilde anlatmayı sürdürmüş. Ben kubbeye bu şiddetli tekmeyi indirince hanımım, kadın bana, işte ifrit bize ulaştı, sana daha önce söylememiş miydim, ben mahvoldum, bari sen kaç kurtul, geldiğin yerden çık git dedi. Bunun üzerine merdivene doğru atıldım ama ne yazık ki korkunun şiddetinden aşağıda sandallarımı ve baltamı unuttum. Böylece merdivende henüz birkaç basamak çıkmışken sandalıma ve baltama bir göz atmak için dönüp geriye son bir kez bakınca yerin yarıldığını ve oradan korkunç bir ifritin çıktığını ve kadına ''Bütün bu şiddetin anlamı ne, başına bir felaket mi geldi?'' diye sorduğunu duydum. Kadın ona, hiçbir felaket yok, birdenbire yalnızlıktan ötürü göğsümün sıkıştığını duydum. Göğsümü ferahlatmak için serin bir içki almak üzere ayağa kalktım. Bunu yaparken biraz şiddetle davranmışım ki kaydım ve kubbenin üstüne düştüm dedi. Ama ifrit ona, ey alçak fahişe, nasıl da yalan söylüyorsun? Sonra sarayın içine göz gezdirdi. Sağa sola baktı ve benim sandallarım ile baltamı bulmakta gecikmedi. O zaman bu aletlerin burada işi ne ha? Söyle, insanoğluna ait bu gereçler nereden geldi buraya deyince kadın, şimdi senin elinde gördüm bunları. Daha önce hiç fark etmemiştim. Herhalde senin sırtında asılıydı ve sen bunları kendin getirmiş olmalısın buraya dedi. Bunun üzerine ecinli hiddetinin son derecesine ulaşarak, ne saçma sözler bunlar, çarpıtılmış ve saptırılmış. Ey sefih kadın, onlar benim üzerimde falan değildi diye haykırdı. Bu sözlerden sonra onu çırılçıplak soydu, çarmıha gerdi. İşkence yaparak olup biteni anlatması için sorular sormaya başladı. Ama ben artık bu kadarına ve kadının döktüğü gözyaşlarına dayanamadım. Korkudan titreyerek merdivenden yukarı çıktım. Dışarıya çıkınca kapağı önceki gibi yerleştirdim. Üstünü de toprakla örterek gözlerden gizledim. Yaptığım harekete pişmanlığın son kertesinde pişman oldum. Ve genç kadını, onun güzelliğini ve bu alçak ifritin 20 yıldır onunla birlikte kalan bu kadına uyguladığı işkenceleri düşünmeye koyuldum ve özellikle benim yüzümden de işkenceye uğradığını düşünerek acı duydum ve o anda kendi babamı da onun ülkesini de şimdiki oduncu olarak yaşadığım sefil koşulları da düşündüm ve ağlayarak bu hüzünlü konuda bir şiir okumaya koyuldum. Bunu izleyerek dostum Terzi'nin dükkanına ulaşıncaya kadar yürüdüm ve onu birkaç günlük yokluğumdan dolayı yanan bir sobanın üzerinde oturur gibi telaşlı buldum. Orada beni merakla bekliyormuş. Bana Dün her zamanki gibi dönmediğini görünce yüreğim senin için sızlayarak geceyi geçirdim. Ormanda vahşi bir hayvanın seni parçaladığından ya da başına benzer bir felaket geldiğinden korktum. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki dönüp geldin dedi. Bunu duyunca gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettim. Dükkana girdim, köşeme oturdum ve başıma gelenleri düşünmeye başladım. Kubbeye attığım tekmeden dolayı kendimi suçladım. Birdenbire dostum Terzi içeri girdi ve bana, ''Dükkanın kapısında biri var. Bir tür acem diyeceğim. Seni soruyor. Elinde de senin baltan ve sandalların var. Kentteki tüm odunculara bunları göstererek ve de sabahleyin ezanı duyunca namaz kılmak üzere camiye giderken yolda bunları buldum. Kimin olduğunu bilmiyorum. Acaba siz biliyor musunuz?'' diyerek dolaşmış. Oduncular baltayı ve sandalları görünce bunların sana ait olduğunu bildiklerinden bu aceme hemencecik burayı tarif etmişler. Şimdi orada duruyor. Dükkanın kapısında seni bekliyor. Haydi çık da zahmetlerinden ötürü teşekkür edip baltanı ve sandallarını al dedi. Ama ben bu sözleri duyunca sarardığımı ve korkudan tüm bedenimin çöktüğünü hissettim. Bu bitkin haldeyken birdenbire oturduğum yerde toprak yarıldı ve söz konusu acem ortaya çıktı. Bu o ifritti. Bütün bu sürede genç kadına işkence etmişti. Hem de ne işkence, ama kadın hiçbir şey itiraf etmemişti. Bunun üzerine balta ve sandalları almış ve ona ''Sana iblisin soyundan gelme cerceris olduğumu kanıtlayacağım. Bu balta ile bu sandalların sahibini buraya getirip getiremeyeceğimi göreceksin.'' demiş. İşte buraya bu hileyi kullanarak size söylediğim tarzda odunculardan soruşturarak gelmiş. Böylece toprak yarılarak şiddetle yanıma geldi ve bir an bile kaybetmeden beni alıp kaçırdı. Uçup göklere yükseldi. Sonra inip toprağa gömüldü. Bana gelince tüm ayırt etme yeteneğimi kaybetmiştim. Tam o sırada şehvetin tadını tattığım yeraltı sarayına girdik. Orada genç kadını çırılçıplak gördüm. Böğründen kan akıyordu. O zaman gözlerim yaşla doldu. Ama ifrit ona yöneldi. Kolunu sıkıp ona, ''Ey Sefiye, işte dostum karşında.'' dedi. Bunun üzerine genç kadın bana baktı ve ''Ben onu hiç tanımıyorum. Onu sadece şu anda şimdi gördüm.'' dedi. İfrit de ona ''Nasıl? Suçun kanıtı karşında duruyor ve sen hala itiraf etmiyor musun?'' diye haykırdı. O zaman kadın ''Onu tanımıyorum ben. Ömrümde onu görmedim ve Tanrı huzurunda yalan söylemek bana yakışmaz.'' dedi. Bunun üzerine ifrit ona ''Eğer gerçekten tanımıyorsan al şu kılıcı, onun başını vur.'' dedi. Bunun üzerine kadın kılıcı aldı, bana doğru geldi. Karşımda durdu. O sırada korkudan sapsarı, merhamet diler gibi ona kaşlarımla olumsuz bir işaret yaptım ve gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı akmaya başladı. O da bana göz kırptı ama yüksek sesle ''Tüm felaketlerimizin nedeni sensin.'' dedi. Bunu duyunca yeniden kaşlarımla işaretler yaptım ve ifrit anlamasın diye ona iki anlama gelebilecek dizeler okumaya başladım. ''Gözlerim dilimi gereksiz bıraktıracak kadar seninle konuşmasını biliyor. Yüreğimdeki gizli sırları sadece gözlerim açıklar sana. Seni görünce tatlı gözyaşlarım akar durur ve ben susarım. Çünkü gözlerim içimdeki ateşten yeterince söz eder.'' Kirpikler kırpışarak tüm duyguları anlatır bize. Anlayışlı olanlar için parmakların kullanılması hiç gerekmez. Kaşlarımız tüm öteki şeylerin yerini tutar. Susalım öyleyse ve sözü sadece aşka bırakalım. Genç kadın benim işaretlerimin ve dizelerimin anlamını kavradı ve ifritin kılıcını fırlatıp attı. Bunun üzerine ifrit kılıcı aldı, bana verdi ve ''Uçur şunun boynunu, seni bırakırım, hiçbir kötülük yapmam.'' dedi. Ben ''Peki.'' dedim ve kılıcı alarak cesaretle ilerledim ve kolumu kaldırdım. Bunu gören kadın kaşlarıyla işaret yaparak haliyle ''Ben sana haksızlık ettim mi?'' demek istedi. Gözlerim yaşla doldu. Ben de elimden kılıcı attım ve ifrite ''Ey kudretli İfrit, ey güçlü ve yenilmez kahraman, eğer bu kadın sence inanç ve akıl fukarası olsaydı kafamın kesilmesini haklı bulması gerekirdi. Oysa kafamı kesip atmamış, bunun yerine kılıcı fırlatıp atmıştır. Böyle olunca ben nasıl olur da onun başını kesme hakkını kendimde bulurum. Özellikle daha önce hayatımda hiç görmediğim bir kimseye bunu nasıl yapabilirim? Dolayısıyla bu işi kesinlikle yapamam ben. Kötü ölümün zehrini senin elinden içsem bile.'' Bu sözlerim üzerine ifrit, ''Hah, şimdi aranızdaki aşkın ne olduğunu anladım.'' diye haykırdı. ve o zaman hanımım bu alçak kılıcı aldı, vurarak genç kadının elini kesti. Sonra yeniden vurarak öteki elini kesti. Sonra da sağ ayağını ve sol ayağını kesti ve böylece 4 vuruşla 4 organını kesiverdi. Ve ben bunları gözlerimle izledim ve ölecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. Bu anda genç kadın bana kaçamak bir bakış fırlattı ve göz kırptı. Ancak ne yazık ki ifrit bunu gördü ve "Ey orospunun kızı, gözlerinle bile zina işlemektesin" diye haykırdı. Bunun üzerine kadının boynuna vurarak kafasını uçurdu. Sonra bana döndü ve "Bil ki ey insanoğlu, biz ecinlilerin yasasında zina yapan eşin öldürülmesine izin verilmiş, hatta teşvik edilmiştir. Böylece bu genç kadını düğün gecesinde başkası ona sahip olmadan henüz 12 yaşındayken kaçırmıştım ben. Onu buraya getirdim. 10 günde bir gelip onu görüyor, geceyi onunla geçiriyor, bir acem kılığına girerek onunla çiftleşiyordum. Ama onun beni aldattığını anladığım gün onu öldürdüm. Zaten o beni sadece gözleriyle aldatmıştı. Sana bakarak kırptığı gözleriyle. Sana gelince onunla zina yaptığından emin olmadığımdan seni öldürmeyeceğim. Ama ardımdan gülmemen ve gururunu kırmak için sana bir ceza vermek, ama bu cezanın çeşidini sana seçtirmek istiyorum. Haydi seç bakalım," dedi. Bunu duyunca hanımım ölümden kurtulacağımı görerek sonsuz bir sevince kapıldım. Bu da beni bu bağışlamayı kötü kullanmaya yöneltti. Ona, "Tüm cezalar içinden nasıl bir ceza seçileceğini bilemiyorum. Hiç verilmemesini yeğlerdim," dedim. Öfkelenen ifrit ayağını yere vurarak, "Sana seç dedim. Seni hangi kılığa sokarak büyüleyeyim? Onu seç. Bir eşek kılığına mı dönüştüreyim? Yoksa bir köpek kılığına mı sokayım seni? Bir katır kılığına mı? Yahut da bir karga kılığına? Yoksa bir maymun kılığına mı soksam?" Bunu duyunca tam bir bağışlanma umduğumdan daima işin kaçamağına giderek, "Allah aşkına ey kudretli iblisin soyundan gelen Cerceris Üstad, sen beni bağışlarsan Tanrı da seni bağışlar. Çünkü sana hiçbir zarar vermemiş olan zavallı bir Müslümanı bağışlarsan Allah da seni nasıl ödüllendireceğini pekala bilir," dedim ve dua üzerine dualar okuyarak kendimi alçak gönüllülükle ellerine terk ederek yalvarmayı sürdürdüm ve ona, "Beni haksız yere mahkum ediyorsun," dedim. O da bana, "Ölmek istemiyorsan sus artık. İyi niyetimi kötüye kullanma. Çünkü mutlaka seni büyülemem gerek," dedi. Bu sözler üzerine beni kaldırdı, üzerimizdeki kubbeyi ve tüm sarayı yıktı. Benimle birlikte göklerde uçtu. Öyle yükseldik ki yeryüzünü bir su çanağı şeklinde gördüm. Bundan sonra bir dağın tepesine indik ve beni oraya bıraktı. Eline bir parça toprak aldı, üzerine "ham hum ham" diye humurdanarak bir şeyler okudu. Sonra birkaç kelime telaffuz etti, sonra bu toprağı "bulunduğun halden çık, bir maymun ol" diye haykırarak üzerime serpti. O anda hanımım bir maymun oldum. Hem de nasıl bir maymun? En az 100 yaşında ve oldukça çirkin. Kendimi bu halde görünce ilkin hiç hoşlanmadım ve sıçramaya başladım. Gerçekten maymun gibi sıçrıyordum. Sonra bunun bir şeye yaramayacağını düşünerek, kendi halimi ve geçmişimi düşünerek ağlamaya başladım. İfrit korkunç bir neşeyle gülüyordu. Sonra da gözden kayboldu. Bunun üzerine bahtın haksızlıklarını düşünmeye koyuldum ve bahtına sahip olmanın insanın elinde olmadığını anladım. Bundan sonra dağın tepesinden ta dibine kadar yuvarlana yuvarlana indim ve geceleyin ağaçlar üzerinde uyuyarak yol almaya başladım. Bu yolculuk Tuzlu Deniz'in kıyılarına ulaşıncaya dek bir ay sürdü. Orada bir saat kadar iyileştim. Sonunda denizin ortasında uygun rüzgarla kıyıya yaklaşmakta olan bir gemi gördüm. Bunun üzerine bir kayanın arkasına saklanıp bekledim. Gemiden çıkan adamların oraya buraya gidip geldiğini gördükten sonra cesaretimi topladım ve gemiye sıçradım. Bunu gören adamlardan biri, "Bu kötü görünüşlü yaratığı kovun buradan," diye haykırdı. Bir diğeri, "Yo, onu öldürün," diye bağırdı. Bir üçüncüsü, "Evet, şu kılıçla onu öldürelim," diye bağırdı. Bunu duyunca ağlamaya başladım ve pençemle kılıcın ucunu tuttum. Gözyaşlarım akıp duruyordu. Bunu gören kaptan bana acıdı ve onlara, "Ey tacirler, bu maymun bana yalvarıyor, yalvarışını duyuyorum, korumam altına alıyorum onu, kimse ona dokunmasın, kovmasın ve de tedirgin etmesin," dedi. Sonra bana seslenerek tatlı ve güzel sözler söylemeye başladı ve ben onun tüm sözlerini anlıyordum. Böylece beni hizmetçi olarak yanına aldı. Ben onun her türlü işini görüyor ve gemide hizmetinde bulunuyordum. 50 gün boyunca rüzgar uygun esti. Sonunda içinde oturanların sayısını ancak Tanrı'nın bilebileceği büyük bir kente ulaştık. 11. ayrımın sonu, sayfa 142.